Ayrım 19.
Fakir baştan aşağı mutluluğa gömülmüştü. Şimdiye kadar hiç tatmadığı bir rahatlık içinde uyudu. Tanyerleri ışımadan da uyandı. Yanında, yöresinde, neredeyse yamçısının üstünde turnalar dolaşıyordu. Fakir kuş gibi yeğenilmişti. Kollarını çırpsa uçacaktı. Kalktı, gerindi, pınarda yüzünü yudu, çıkınını açtı, kahvaltısını ağır ağır yaptı. Turnaların arasından gün batıya yürüdü. Upuzun gölgesi turnaların üstünde düşüyordu. Yürüdükçe şaşkınlığı artıyordu. O her adım attıkça kuşlar önünden yana çekiliyorlar, ürkmüyor, uçmuyorlardı. Öyle oluncaya kadar ovanın ortasındaki hüyeye kadar yürüdü. Tepenin yamacındaki ak taşa sırtını dayadı oturdu. Başını iki eli arasına aldı, düşündü. Turnalar çok ürkek kuşlardı. Yakınlarına hiç kimseyi yaklaştırmazlar, uçar giderlerdi. Kıvılcım buğusu artmış, toprağın bir insan boyu üstünde ince ince gökkuşağı çizgileri oluşmuştu. Fakir renk sarhoşluğuna düştü. Gençliğinde Van Gölü'nün kıyısına oturmuş karşı Süphan Dağı'na çok bakmıştı. Bu kıyıdan karşıya durmadan bir ok gibi kırmızı bir çizgi kıvrılarak akıyordu. Akıyor, dağın dibinde bitiyordu. Ayağa kalktı, turnaların savrulan kıvılcımlarını yararak kişniyen atının yanına geldi. Karanlık kavuşuyordu. Örkün kazığını topraktan çekti, atı aldı, pınara götürdü, suladı, sonra biraz daha uzağa örkledi. Azığını çıkardı, acıkmıştı, karnını doyurdu. Ayağa kalktı, gökyüzüne baktı, dağın doruğunda yıldızlar kaynaşıyordu. Yamçısına sarıldı, dört bir yandan gelen bahar kokuları içinde uyudu. Orada 3 gün kaldı. Bu 3 gün içinde göğün dört bir yanından katar katar gelen turnalar ovaya iniyorlar, durmadan orada salınarak yürüyorlardı. Bir kez olsun başlarını yere indirip bir şeycikler yediklerini görmedi. Fakir buna akıl sır erdiremedi. Turnalar yan yana, kanat kanada dolaşıyor, birbirlerine değmiyorlardı. Bu koca ova ağzına kadar turnayla dolmuştu. Daha da geliyorlardı. Kim bilir dünyada ne kadar çok turna, ne kadar çok cins turna vardı. Ne kadar çok tel, ne kadar çok renk, hey tellice turnalar. Fakir bütün ömründe hep mutlu olmuş, coşkunluklar, sevinçler içinde, dünyayı cennet eyleyerek yaşamıştı ama şu 3 gün içinde turnalarla birlikte olduğu kadar hiçbir zaman tepeden tırnağa mutluluğu batıp çıkmamıştı. İşte böyle bir mutluluk içinde kanatlanmış Fakir sarayına geldi. Yolda ne kayalık, ne su, ne göl, ne yolcu, ne köy, ne kent, ne uçan bir kuş, ne de bir insan gördü. Kafasında kıvılcım buğuları, dağın doruğunda kaynaşan, oradan oraya üst üste akan yıldızlar. Başka hiçbir şey görmedi. Emir geldi, elini öptü. Keke, dedi. Sen cennetten mi geliyorsun? Seni hiç böyle görmedim. Her biri yanından ışık fışkırıyor. İnsan şu anda senin yüzüne bakmaya doyamıyor. Fakir Emir'e sarıldı. Cennetten geliyorum, dedi. Ciyaje Süphan, Haletenin dibinden, Patnos Ovası'ndan, turnaların içinden geliyorum. Hiçbir zaman bu kadar turnayı bir arada görmedim. İğne atsan turnadan yere düşmezdi. Fakir bundan sonra da sarayın içinde bir sevinç yeri gibi esti. Dengbeş Halilo da bir ay sonra saraya gelmiş, sarayda bir ay kalıp kent halkına kılamlar, lavikler, stranglar, bir de yeni destanı Gulinje Ciaye'yi Süphan halatını söylemişti. Halilo bu destanı ezber etmişti. Kürtler Süphan Dağı'na, Allah'ın armağanı dağı diyorlardı. Destanın Türkçe adı Süphan Dağı'nın turnasıydı. Bundan sonra Fakir ölünceye kadar baharın ucu gözükür gözükmez Süphan'ın turnalarına gitti. Bin bir kıvılcım buğusunun içinde battı çıktı. Dengbeş Halilo birkaç yıl daha geldikten sonra Müküs emirliğinin Dengbeş'i oldu. Fakir yarattıkça o öğreniyor, her yıl 6 ay İran'ı, Turan'ı dolaşarak Fakije Teryan'ın türkülerini halka ulaştırıyordu. Ustası Fakije Teryan'ın durmadan yaratıyordu. Yıllar böyle geçti. Fakir çok yaşlandı. Son olarak Halilo ile birlikte atlara bindiler. Süphan Halat'ın baharını sürdürdüler. Halilo şaşkınlık içindeydi. Fakije Teryan bir ömür boyu ne kadar şiir söylemişse hepsi kuşlar üstüneydi. Faki yorulmuştu, bitmişti ya, mutluydu. Küçülmüş, bit çocuk kadar kalmış, iki büklüm olmuştu. Yaşam boyunca sevinç türkülerini söylemiş, yaratmış, kuş türkülerinin, destanlarının cennetinde yaşamıştı. Bir sabah Faki yatağından kalkamadı. Saray halkı yatağın yöresini aldı. Faki, "Oğlum Emir," dedi, "beni iyi dinle. Benim günüm geldi. Denkbeş Halilo'ya el veriyorum. Onun soyundan gelecekler, sarayın Denkbeci olacaklar." "Baş üstüne mirim," dedi Emir. "Yatağımı salona, büyük pencerenin yanına götürün. Siz de hepiniz işinize gidin. Yanımda Halilo'dan başka kimse kalmasın." Halilo, ustasının koluna girdi, büyük pencerenin önüne götürdü. Yatağı geniş kerevetin üstüne yaptılar. Pencereden karşı dağlar, koyaklar, düzlükler apaydınlık, pırıl pırıl gözüküyordu. Faki, yunmuş arınmış bahar dağlarına baktı, döndü, ayak ucuna dikilmiş Halilo'yu gördü, gözleriyle otur işareti yaptı. Halilo yatağın ucuna ilişti. Ustanın talihi var diye düşündü. Dünya bugün de ne kadar güzel dedi. Her bir şey ışıktan, ermişler ermişi ustaya, öbür yana giderken böyle bir gün yakışırdı. Faki başını dışarıya çevirdi, zor soluk alıyordu. Gökyüzü en güzel, kimsenin hiç görmediği en ince mavisindeydi. Usta, başını bir süre kıpırdatmadan gözlerini gökyüzüne dikti, öyle kala kaldı. Onun ayak ucuna yatağına oturmuş, Halilo da gözlerini onun yüzünden alamıyordu. Uzak göklerden gelen katar katar olmuş turnalar ilişti gözlerine. Fakir'in yüzünde belli belirsiz bir değişme oldu. Şaşkınlık mı, mutluluk mu Halilo bilemedi. Turnalar geldiler, pencerenin önünden geçtiler. Bacaklarını uzatarak, kanatlarını kısarak düzlüğe kondular. Bir süre durmadan düzlüğe turnalar sağıldı. Düzlüğü, renk renk turna tellerinden sağlan, ince, belli belirsiz savrulan kıvılcım buğusu aldı. Buğunun ardından turnalar, hayal meyal salınarak dolaşıyorlardı. Binlerce gökkuşağı yayı yere inmiş gibi, Süphan Dağı baharın turnalarını da böyleydi. İşte böyle savrularak kıvılcım buğularıyla inerlerdi baharların düzlüklerine. Ardından gökyüzünde uzun, geniş hortumlarla dönerek leylekler geldi. Karşı yamaca sıvandılar. Yamaç, doruğundan dibindeki dereye kadar apak kesildi. Leyleklerden sonra flamingolar gözüktüler. Göğün bir yanı pespembe oldu. Kara kartallar geldiler. Ağrı, Süphan, Nemrut, Kafkas, Zanos dağlarından. Göğün ortasında geniş kanatlarını açtılar. Kıpırdamadan öylece süzüldüler. Kızıl balıkçı kartalları, atmacalar, çaylaklar kartalların yöresini aldılar. Kanatlarını açtılar. Göğüslerini esen güney yeline verdiler, süzüldüler. Hangi yönden geldikleri belirsiz, ala kanatlı, ulu kepezli, turuncu boyunlu, turuncu gövdeli, küme küme hüthütler geldiler. Pencerenin önünden geçtiler. Hüthütlerin sonu bir türlü gelmiyordu. Küme küme geliyor, ceviz ağaçlarına konuyor, ağaçlar turuncuya kesiyordu. Ebabil kuşları, sakalar, öteki küçük renk renk kuşlar, sert bir yele kapılmışlar gibi oradan oraya çavuluyorlardı. Ve gökyüzü, renk renk, tür tür, büyüklü küçüklü kuşlarla gittikçe doluyordu. Doğanlar, kızıl ayak doğanları da içlerinde, kızıl kartallar, sivri kanatlı bakır kartallar da içlerinde, göğe avmışlar, yan yana süzülüyorlardı. Tepeden tırnağa sarı, sarı asmalar da sökün ettiler. Bir süre, her yan sarıya kesti. Kınalı keklikler de bir inip, bir kalkarak dağlardan indiler, kentin alanlarını, bahçelerini doldurdular. Kırlangıçlar da çok gecikmediler. Bütün kırlangıç türleri bir araya gelmişler, şimşek gibi çakarak oradan oraya kayıyorlardı. Kuzgunlar, yanar döner, yeşil kuzgunlar, çok mavi gökyüzünün bir yanını kaplamışlar, uçuşuyorlardı. Göğsü ak, uzun kanatlı balıkçı kartalları da kanatlarını germiş, göğüslerini esen ince leyle vermiş, öteki kartalların yanına yaklaşmışlar, orada kanat kanada vermişler, süzülüyorlardı. Tekmil bedeni kınalı, sırtı mavi arı kuşları, sarı gaga ötleyenler, kızıl gerdan, son mavi yağmurcuk kuşları, aksakal pembe ötleyen, kanarya, saka, daha ne kadar kuş varsa. Velhasıl tekmil kuşlar Müküs kentinin göğünü, ağaçların üstünü, yamaçları, çalılıkları da doldurmuşlar. Yeryüzü, gökyüzü kuşlardan gözükmez olmuştu. En son gelenler Toros dağlarının hızlı kızıl şahinleri, cıngır dedikleri bakır rengi küçük kartallarıydı. Bakır rengi kartallar, kızıl şahinler pencerenin önüne kadar geldiler. Bir an şahinlerden, kartallardan başka pencereden hiçbir yer gözükmedi. Bir anda da çekildiler, gittiler. Göğün en yücesine çıktılar. Orada kanat gerip durdular. Fakih gözleri fal taşı gibi açılmış olana bitene bakıyor. Kesik kesik soluk alıyor. Gözlerini başı dumanlı karlı dağlardan alamıyordu. Uzaklardan bir şeyler bekliyordu. Dışarıdan da birbirine girmiş kuşların kanat seslerinden başka bir çıtırtı bile gelmiyordu. Haliloy'a göre usta bir şey bekliyordu ya, neyi bekliyordu? Dünyanın bütün kuşları diye durmadan yineliyordu. Onu uğurlamaya geldiler. Bu ne tansık böyle? Kuşların evliyası. Ne mutlu ustama. Başta emir, sarayda kim varsa pencerelere koşuyor, kuşlara baktıktan sonra şaşkınlıkla geriye dönüyorlar, Fakin'in yatağının uzağında ne yapacaklarını bilemeden duruyorlardı. Bir süre sonra sarıklı imamlar, hocalar, fakirler ellerinde birer birer Kur'an'la geldiler. Fakin'in başucuna yürüdüler, yan yana dizildiler. Ellerindeki Kur'an'ları açtılar, okumaya başladılar. Emir yetişti, onları susturdu. Şimdilik okumayacaklar, bekleyeceklerdi. O, dışarıdaki kuşları seyrediyordu. Ustanın başı bir ara kıpırdadı. Haliloy'a baktı, göz göze geldiler. Usta hemencecik de başını dışarıya çevirdi. Kuşların arasına sıyrılıp hızla içeriye giren o son mavi kuşu gördü. Uzun, ince kanatlarıyla kuş, Fakir'in üstünde üç kez döndü, ışıktan son mavi üç halka çizdi, çıktı gitti. Onun çıkıp gitmesiyle içeriye küçük ak kuş girdi. O da yatağın üstünde üç kez döndü, çıktı gitti. Fakir'in üstünde ışıktan üç halka kaldı. Ustanın yüzünden bir ak, bir mavi ışık, bir gülümseme geldi geçti. Başını gene dışarıya döndürdü, gökyüzüne baktı. Bir süre sonra da gözlerini karşı dağlara dikti. Artık zor soluk alıyor, göğsünden hırıltılar geliyor, hırıltılar gittikçe de sıklaşıyordu. İzin olsa hocalar Kur'an okumaya başlayacaklardı. Haliloy'a göre o bir şeyler bekliyor, beklediği gelmedikçe de canını dişine takmış ölüme direniyordu. Aradan epey bir süre geçti, hırıltılar artık üst üsteydi. Neredeyse soluğu kesilecekti. Birden çok uzaklardan bir ses geldi. Fakir'in yüzü ışıdı. Ses bir daha geldi. Usta gülümsedi. Onunla birlikte Halilo da gülümsedi. Ses kendi gözükmeyip de arada sırada sesi duyulan kuşun sesiydi. Ses bir daha geldi. Fakir'in gözlerinin içi ışılıyordu. Halilo sevindi. Usta diriliyordu. Emir ve ötekiler, Fakir ha öldü ha ölecek derken usta diriliverdi. Herkes şaşkınlık içindeydi. Ustaysa beklemedeydi. Üç kez sesi duyulan kuşun kendisi de gözükecekti. Çok beklemedi. Uzaklardan, dağların üstünden, göğün ucundan bir top ışık patladı. Işık hızla bu yana gelmeye başladı. Işık öyle bir ışıktı ki bakanı kör edecek kadar keskin bir ışıktı. Yaklaştıkça ışığın parlaklığı artıyordu. Az sonra pencerenin önüne gelmiş, ışığın içinden geniş kanatlarını açmış kuş çıktı. Fakir gözlerini kapamadı. Kuş gözlerini Fakir'in gözlerine dikti, göz göze geldiler. Fakir gözlerini kuşun som kırmızı parlak gözlerinden bir türlü alamıyordu. Birden ortalığa kurşun geçirmez bir karanlık çöktü. Kuşun sesi çok uzak dağların arkasından geldi. Fakir'in başı omzuna düştü. Halilo yerinden kalktı, ustasının başını usulca tuttu, yastığa koydu. Açık kalmış gözlerini kapattı. Hocalar Kur'an okumaya hemen başladılar. Bir kazan su ısıttılar. İmam sarayın bahçesinde Fakir'in ölüsünü yıkadı, kefene sardılar, tabuta koydular. Tabutun üstüne altın harflerle yazılıp bezenmiş yeşil bir örtüyle örttüler, camiye götürdüler. Cenaze namazı kentin büyük halkıyla birlikte kılındı. Cenaze namazı kılınırken yamaçlara, düzlüklere, ağaçlara konmuş kuşlar havalanmış, gökyüzünde dönüp duran öteki kuşlara katılıp saf tutmuşlar, gökyüzünü kapatmışlardı. O gün bugündür, Fakir'in her ölüm gününde kuşlar daha gün ışımadan Fakir'in türbesine gelirler, ağaçlara, çalılara, yamaçlara, düzlüklere konarlar, konmayanlar da gökyüzüne süzülürler, sonra hep birden gelip Fakir'in türbesinin üstüne dönerler, gün kavuşurken de her biri bir yana dağılıp gider. Dünya kurulduğundan bu yana kuşların dilini bir Süleyman bilirdi, bir de Fakice Teyran. Poyraz Musa o gece yataktan kalktı, giyindi, tuvalete girdi, çıktı, usturasını, tıraş sabununu, havlusunu aldı, çeşmeye gitti. Adaya geldi geleli, sık sık çeşmede yüzünü yumak, burada tıraş olmak hoşuna gidiyordu. Çabucak tıraş oldu, eve koşarcasına gitti, kapının yanındaki duvara asılmış aynaya epeyce uzunca baktı, kırmızı bıyığını sıvazlayarak düzeltti, yakışıklı olduğuna çok inanmıştı. Aynadaki yüzü de bu düşüncesini pekiştirdi. Lena çay kaynatmış, çaydanlık ocakta tütüyordu. Yiyecekleri sahanlara koymuş, sofrayı yerleştiriyordu. Düşünceliydi, arkasına döndü. "Oğlusu," dedi, "sana ne oldu? Sen bu gece de sabaha kadar uyuyamadın." "Uyumadım," dedi Poyraz kırık bir sesle. "Uyusan iyi olurdu." "İyi olurdu," dedi Poyraz. "Keşke gece dışarı çıksaydın da denizin kıyısına çakıl taşların üstünde yürüseydin. Yürüseydin de alaşafağı orada karşılasaydın. Eski balıkçılar böyle yaparlardı." Poyraz çabuk çabuk kahvaltısını bitirdi, kalktı. "Ben de şimdi deniz kıyısına yürümeye gidiyorum. Ana, alaca şafağı karşılamaya. Savaştan önce bu denizin balıkçıları hep senin gibi yaparlardı." Yüzünden bir kıvanç gülümsemesi geldi, geçti. Poyraz buna sevindi. "Balığa çıkacak mısın?" "Bilmem." "Deniz durgun olacak bugün, karıncanın su içtiği." Poyraz, Lena'nın ne kadar üzüldüğünü biliyordu. O, kapıdan çıkarken, "Bugün çok yakışıklısın oğlusu, balıkçı kılığı da sana çok yakışıyor. Yüzünden ışık saçılıyor," dedi. Poyraz arkasına döndü, ona mutlu gülümsedi, kıyıya yürüdü, kayığını kumların üstünden denize sürdü, kayığa binecekken geriye döndü, zehraların evine baktı, kimsecikler yoktu. İçi cız etti. Kayığı denizden geri yerine çekti, çakıl taşların üstünden yavaşça, gözleri evde yürümeye başladı. Yarın, üstünde bitmiş yaşlı gövdesi çukur çukur, eğri büğrü olmuş nar ağacının altına kadar gitti. Nar ağacının üstünde koskocaman bir çiçek kalmıştı. Alacakaranlığın taze ışığında çiçek daha da büyüyordu. Çabucak geriye döndü. Lena, Poyraz'ın ayaklarının altındaki çakıl taşlarının çıkardığı seslerden kulağını alamıyor, Poyraz'ın düşüncelerini adım adım izliyordu. Poyraz hızlanarak, yavaşlayarak gitti, geldi, geldi, gitti. Çakıl taşının sesleri çoğaldı, gürüldedi, durgunladı, kesildi. Zehra, kapıda ya da pencerede gözükmedi. Sonunda Poyraz yönünü eve döndü, zınk dedi, orada durdu. Ortalık aydınlanıyor, yüreği gittikçe hızlanıyor, gittikçe de göğsünü küt küt dövüyordu. Poyraz çok beklemedi, evin kapısını çaldı. Zehra kapıda gözüktü. Poyraz sallandı, yüreği duracaktı. O anda da içini bir sevinç bürüdü. Zehra'ya bir göz attı, göz atmasıyla birlikte de döndü, kayığına yürüdü. Çakıl taşlarının sesi ortalığı aldı. Kayığı o hızla denize sürdü, motoru birkaç kol vurarak çalıştırdı, kayığın yönü kabadaya döndü. Zehra kapıda duruyordu, evler gözden yitinceye kadar dönüp dönüp adaya baktı. Kabadaya nasıl geldi, motoru ne zaman durdurdu, denize hangi balığın oltasını attı farkında değildi. Zehra sabahın alacasında kapının eşiğinde durmuş, ışıklı mavi, iri, derin gözleriyle yüreğinin bütün sevgisiyle bakıyordu. Denize saldığı oltasını unutmuş gitmişti. Nasıl olduysa oltasını çekti, ipin ucunda sallanan balığı aldı, livara attı, motoru çalıştırdı, sonuna kadar gazı verdi. Adaya ulaştığında gün kuşluğu geçiyordu. Çeşmenin başında Zehra'yı gördü. Kayığı kumlara sürerken gaz kesti, kıyıya çıktı, kayığı çekti, Livardaki balığı da unutmadı, aldı, geldi çınarın altına, çeşmenin biraz uzağına oturdu, gözlerini Zehra'ya dikti. Zehra, ağzına kadar doldurduğu kovasındaki suyu çeşmenin yalağına döktükten sonra kovasını musluğun altına koydu. Biraz sonra kova doldu. Zehra, dolan kovayı aldı, gene yalağa döktükten sonra musluğun altına sürdü. Kova doldu, Zehra suyu gene boşalttı. Kova doluyor, Zehra boşaltıyor. Her seferinde de Poyraz'ı hayranlıkla, sevgiyle, kadife gibi bakışlarıyla tepeden tırnağa okşuyordu. Bütün adalılar onlara bakıyor, onlarınsa hiçbir şeyden haberi olmuyordu. Poyraz'ın sağ elinin bir parmağını ağzına soktuğu balık elinde öylece duruyordu. Kimse de onları sonsuz düşlerinden uyandırmamak için çeşmeye yaklaşmıyordu. Bütün bu olup bitenden habersiz Musa Kazım Ağa Efendi, Poyraz'ı çınarların altında görünce merdivenden indi, çeşmeye yürüdü. Poyraz ayağa fırladı, onu karşıladı. "Buyurun Ağa Efendi, buyurun efendim," dedi. Bu sırada da Zehra kovasındaki suyu boşaltmış, kovayı musluğun altına koymuştu. Yüzü kıpkırmızı olmuş, ter içinde kalmıştı. Çok gizli, çok kötü bir ilişkide yakalanmışçasına. Poyraz'ın durumu ondan da beterdi. Zehra dolan kovasını aldı, eli ayağı titreyerek eve yollandı. "Buyurun efendim, buyurun." Yan yana oturdular. "Ben," dedi Musa Kazım Ağa Efendi, "ben atsız çiftliksiz yaşayamam. Senin bir arkadaşın vardı ya, hani Topal, adı neydi onun? Topal Ali Çavuş. İşte o, Topal ayağını yere basınca küt küt eder, ayağını Çanakkale'de bırakmış da gelmiş. Öyledir efendim. Hani onun köyünün, oralarda çiftlik olacak topraklar varmış, çiftlikler de varmış, öyle söylemiştim bana, öyle söylemiştim. Gidip şu yerleri görelim, görelim efendim, ne zaman isterseniz. Şimdi oğlum, eğer müsaitseniz hemen şimdi." Poyraz kalktı, Melek Hatun'un evine yürüdü. "Melek Hatun!" diye bağırdı. "Kadri Kaptan evde mi?" "Evde, geliyor," dedi Melek Hatun. Kadri Kaptan kapıda gözükünce Poyraz Ağa Efendi'nin yanına döndü. Kadri Kaptan çabucak geldi. "Buyurun reis, baytarı bul getir. Buralardaydı, hemen bulur getiririm." "Sultanım efendim, madem ki at çiftliği yapacağız, yanımızda bir de baytar olursa daha iyi olmaz mı?" "Çok iyi olur," dedi Ağa Efendi. "Çok çok iyi olur." Yüzü açılmış, gülümsüyordu. Kadri Kaptan az sonra baytarla geldi. "Hoş geldin evladım, oğlum." "Hoş bulduk Ağa Efendim," dedi baytar. "Senin nerende neyin var evladım?" "Kollarım, bacaklarım, bütün bedenim hurdahaş efendim. Sağ kasığımda da bir kurşun duruyor." "Doktorlar o kurşunu çıkaramadılar mı?" "Çıkaramadılar. Çok çalıştılar ya, çıkarmak olmazmış. Hayati tehlike varmış. Kendiliğinden düşecekmiş." "Bir zararı yok mu sana? Ağrı mağrı?" "Şimdilik yok." "Bende de iki kurşun var efendim," dedi Poyraz. "Biri sağ baldırımda, biri de omuzumda." "Ben malulen emekliyim," dedi baytar. "Bizim süvari bölüğünün atlarının çoğunluğu süvarileriyle birlikte top gülleleri paramparça, lime lime etti. Kalanları da o Allah'ın belası dağda süvarileriyle birlikte dondular, kazık kesildiler. Bir tek bir kır atı kaldı. Dağın yamaçlarında göbeğe kadar karların içinde delirmişçesine döndü durdu. Sonra da karın üstüne uzandı. Can çekişerek öldü. Ölünceye kadar da başını kaldırdı, kaldırdı, bize baktı. Bir kurşun sıkıp öldürmeye kimsenin yüreği el vermedi. Baytar bunları söylerken Ağa Efendi'nin gözleri yaş içinde kaldı. Yaşları yanaklarından sakalına çizgi çizgi iniyordu. Poyraz'ın da yüzü gerilmiş, acı içindeydi. Baytar, "Kusura kalmayın efendim, size bunu anlatmamalıydım. Savaşı biliyorum evladım. Yalnız insanlar değil, atlar, cümle mahlukat, kurt, kuş, börtü böcek, kelebekler, arılar, ağaçlar, otlar, hava, su, su da kırıma uğruyor. Ben de savaş gördüm. Savaşlara girdim, çıktım. Olmaz olsun. İnsanoğlu budur işte." "Budur işte," dedi Poyraz. "Budur işte," dedi baytar. Kadri Kaptan da "budur işte," dedi. "Bunların hepsi kan içici. Babam Çanakkale'de toz olmuş. Onun parmak kadar bir parçasını bulamamışlar ki gömeler. Arkadaşlarının da hepsi toz olmuş da havaya karışmış. Kanları bile toz olmuş da yere bir damla kan bile düşmemiş. Derinden içini çekti. Bu insanlar budur. Ben Binpınarlı, bakın karşıdaki Kaz Dağı'na kaçacağım. Bulsunlar bakalım. Bulsunlar da beni öldürsünler bakalım. Ağzını açmayan Kadri Kaptan'ın böylesine heyecanlanarak, sesi titreyerek içini dökeceğini Poyraz'ın aklına bile getirmemişti. Sesi bir başkaldırı, bir öfke türküsüydü diye aklından geçti. Hep birden ayağa kalktılar. Kadri Kaptan iskeleye koştu. Savaş olmasaydı benim ustam, herkesin ustası yerini yurdunu bırakır, bu güzel teknesini bana bırakıp gavur içine gider miydi, gider miydi diye yineleyerek teknesine bindi, kolu bir çevirişte motor aldı. Hiç gider miydi, hiç gider miydi, bizi, tayfaları, arkadaşlarını bırakıp gider miydi? Öldürseler gider miydi? İşte bu dünya böyle, bok bir dünya. Ağa efendi evine kızlarına bağırdı. Zehra, Nesibe, biz çiftliğe gidiyoruz. Bir iki güne kadar geliriz. Poyraz alelacele, ağa efendim duymazlar. Ben hemen çarçabuk gider söylerim. Kapı kapalı. Daha sözünü bitirmeden koşarcana eve yürüdü. İkişer ikişer atlayarak merdivenleri çıktı. O anda da Zehra kapıyı açtı. Poyraz içeriye girdi. Yüzü kıpkırmızı olmuş, yüreği çarpıyordu. Karşı karşıya öylece kaldılar. Bir kez göz göze geldiler. Zehra titriyordu. Neden sonra kendine geldi. Poyraz, ''Ağa efendiyle gidiyoruz.'' dedi. ''Çiftlik görmeye, at çiftliği. Yarın öbür gün döneriz.'' Zehra belli belirsiz gülümsedi. Gamzeleri biraz daha çukurlaştı. ''Çok çiftlik kalmış Rumlardan. Çok da ucuza satıyorlarmış.'' Topal Ali Çavuş öyle söyledi. ''İyi bir insan. Bacağının birini Çanakkale Harbi'nde bırakmış gelmiş. Bacağının yerine koskocaman bir kütük takmışlar. Bastığı yerleri zıngırtatıyor. Küt küt. Güle güle gidin de güle güle gelin.'' Zehra daha konuşmak istedi ya, sesi çıkmadı. Poyraz geri geri çıktı. Biraz daha yürüse ikinci kattan arka üstü yere düşecekti. Zehra anında uzandı. Onu yakaladı, kendine çekti. Elini gür bir yalımın içine uzatmışçasına çekiverdi. Titremesi daha da artmıştı. Kızın eli ona değer değmez, Poyraz'ın da bütün bedeni tepeden tırnağa cımgıştı. Merdivenin başında bir süre bekledi. Büyülenmiş gibi gözleri birbirine takılmış kaldılar. Merdivenleri hızla indi. Herkes her şeyi anlayacak diye düşünebildi. Çeşmeye koştu, avuçlarıyla çarpa çarpa yüzünü yudu. Azıcık kendine geldi, tekneye koştu. ''Söyledin mi oğlum?'' diye sordu ağa efendi. ''Söyledim.'' dedi Poyraz. ''Yolculuğumuz 3 gün sürecek, dedin mi?'' dedi ardından ağa efendi biraz tedirgin. ''Söyledim.'' dedi Poyraz. ''Şimdiye kadar hiç ayrılmadım da onlardan. Melek Hatun, Şerif Hatun her zaman onların yanlarında. Adanın bekçisi de Nişancı Veli. Son günlerde onu hiç görmedik. Her gün dağların başı kadar ışımadan balığa çıkıyor da çıkıyor, denizlerde hiç balık bırakmıyor da, kıyı köylerini, kasabalarını teker teker dolaşıyor da, eski kurt balıkçılara bile balık satıyor da, geyitleri baştan aşağı balık pullarına bulanmış geliyor, bir göz açıp kapayıncaya kadar torunlarını görüyor, yöresine balık kokularını saça saça teknesine uçuyor da, o adaya gelince, bizi de adada göremeyince, adada kalmayıp hemencecik denize dönüyor da. ''Ne tuhaf bir adam.'' dedi Musa Kazım Ağa Efendi. ''Ben de ömrümde böyle bir adam görmedim.'' dedi Poyraz. ''Öyle de yiğit bir adam ki, safi yürek.'' Poyraz gitti, kamaradan kalın, yumuşak bir minder aldı getirdi. Başüstü tahtaların üstüne koydu. ''Buyurun efendim buraya.'' dedi. ''Sırtınızı da arkanızdaki tahtalara dayarsanız rahat edersiniz.'' Ağa efendi Poyraz'ın minderi koyduğu yere oturdu. Ötekiler de iki yanına geçtiler. Kadri Kaptan tekneye yol verdi. Dalgasız denizde tekne kayıyordu. Hiç konuşmadan ikindi üstü Topal Ali Çavuş'un köyüne vardılar. İskeleye yanaştılar. Kaptan tekneyi yandaki babaya bağladı. Köylüler onları tanıdılar. Çınarın altındaki sandalyelerden kalkıp onları karşılayarak yerlerine buyur ettiler. Poyraz, ''Hepimizi tanıyorsunuz ama Musa Kazım Ağa Efendi'yi tanımıyorsunuz. Bizim adamızdandır, büyüğümüzdür. Ali Çavuş'u görmeye geldik. Az sonra Ali Çavuş'un tahta ayağının sesi duyuldu. Geliyor Ali Çavuş. Sizi denizden gelirken görmüş de geliyor. Tekneyi tanımış. Sizin adanın teknesi olduğunu biliyor. O bir şeyi, bir adamı bir kez görsün, bir daha hiç unutmaz. Ali Çavuş Çınar'a yaklaşınca bağırdı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çabucak geldi, herkes ayağa kalktı. Ali Çavuş daha oturmadan, hoş geldin Musa Kazım Ağa Efendi dedi. Yanındaki boş sandalyeye oturdu. Baytar şaşırmıştı. Ne bildin Ali Çavuş, Musa Kazım Ağa Efendi'yi daha önce hiç görmedin değil mi? Bunda şaşılacak ne var? Musa Kazım Ağa Efendi'den o kadar çok konuştunuz ki, dağ başında onu tek başıma görsem gene tanırdım. Berhudar ol Ali Çavuş, dedi Ağa Efendi kıvançlı bir sesle. Ali Çavuş ötede ayakta duran bir delikanlıyı çağırdı. Kalktı, kulağına eğildi, hadi fırla, dedi. Oradakilerle derin bir konuşmaya daldılar. Ali Çavuş birden durdu, uzandı Poyraz'ın elini tuttu, göz göze geldiler. O kafir, o insanlıktan çıkmış canavar. Duydum ki sizin oradaki çorbacı konaklarında yıkmış, keresteleri de İzmir'de satmış. Kavlakoğlu Kavlak kiliseyi de yıkmış. Kiliseyi nasıl yıkar? Diyelim ki minare yapacak, paranız yok. Minaresiz de cami olur. Bir gün ada dolar, minare dikecek paranız olur. Dikersiniz uzun bir minare, adanızda şenlenir. Şu kıyılarda çok boş köy, boş ada, boş çiftlik kalmıştı. Yerleştirecek göçmen, yerleştirecek kimse bulamamıştı hükümet ya. Bu köylere kimseler göstermemişti. O dört kitapta katli vacip Allahsız hükümetle anlaşmış bu köyleri kimseye göstermemişlerdi. Kavlakoğlu bütün kıyıların Rum köylerinin evlerini, konaklarını yıktı, araba araba, kamyon kamyon şehirlere taşıdı. İşte şu aşağılarda ne kadar köy varsa yıktı. Gittik kasabaya başvurduk, bize adamın parası var, satın aldı, yıktırdı. Satmayıp da çürütsek miydi, dediler. Oradaki köylüler ya sözle ya da başlarıyla onu onayladılar. Ali Çavuş telaşla kalktı. Amanın biz lafa daldık, siz acınızdan öldünüz. Bizim hatun beceriklidir, şimdiye yemekleri pişirmiştir. Hadi kalkın, yemeğin kokusu ta evden buraya kadar burnuma geliyor. Ali Çavuş önde, onlar arkada eve geldiler. Gerçekten mis gibi yemek kokusu ortalığı almıştı. Sofra da yer sofrası değildi. Sofra orta yere 6 kişilik, üstünde sakız gibi işlemeli bir örtü yayılmış bir masaya kurulmuştu. Ağa Efendi'yi masanın başına, onun karşısına da Baytar'ı oturttular. Her iki yana da Poyraz da Ali Çavuş oturdu. Kadri Kaptan da hane halkıyla birlikte yer sofrasına oturdu. Musa Kazım Ağa Efendi masaya oturduktan sonra Ali Çavuş'a, ''Ne zahmet ettiniz bu kadar, biz yer sofrasında da yemek yeriz.'' dedi. ''Efendim, biz senin gibi değerli konuklarımıza soframızı böyle hazırlarız.'' diye sıkılarak Ali Çavuş, ''Estağfurullah, teşekkür ederim efendim.'' Önce kabak çiçeği dolması geldi. Üstüne tereyağı, nar ekşisi, maydanoz, çok az sarımsaklı yapılmış bir salça dökülmüştü. Musa Kazım Ağa Efendi, o ağırbaşlı, durgun, düşünceli adam, bir çocuk gülümsemesi, bir çocuk sevinciyle, ''Ben memleketten ayrılırken, ölünceye kadar bir daha kabak çiçeği dolması göremeyeceğimi sanıyordum. Demek sizde de yapılıyor ha? Evin arkasında neredeyse bir dönüm kabaklık var.'' Poyraz, ''Ağa efendim, siz hiç üzülmeyin, ben sizin arka bahçeye baştan başa kabak ekerim. Kabak çiçeği dolmasını en güzel de Melek Hatun yapar, diyorlar. Bir de Lena.'' ''Melek Hatun ustadır,'' dedi Baytar övünerek. ''Onun yaptığı kabak dolmasıyla birlikte baş parmağını da yersin. Melek Hatun dolmayı nar ekşisiyle yapar. Hem de öyle bir dolma yapar ki, onun dolmasının kokusu uzaktan bile gelse karnın zil çalar, ağzının suyu sel gibi akar.'' Demek biz cennete gelmişiz de haberimiz yokmuş. Demek ki bizim çiftlik işi de olacak, dedi Ağa Efendi, bakımlı sakalını sıvazlayarak. Poyraz, buraya niçin geldiklerini, Ağa Efendi'nin Girit'ten geldiğini, orada çiftliği olduğunu, soylu atlar yetiştirdiğini, şimdi de buradan bir çiftlik alıp, burada da soylu atlar yetiştireceğini, bugün de buraya bir çiftlik satın almaya geldiklerini söyledi. Oo dedi Ali Çavuş. Şu aşağılarda buradan karşı dağa kadar öyle çok çiftlik var ki inşallah göçmenlere verilmemiştir. Hepsi beğendiğini al. Verilmişse biz de göçmenlerden satın alırız. Burada da soylu atlar yetiştiririz. Nasıl gideriz oralara? Atla, arabayla. Ali Çavuş boynunu büktü. Bizim köyde hiç araba yok ki. Biz de atla gideriz. Ben ata binemem ki. Binersin dedi ağa efendi. Sesi buyurgandı. Ali Çavuş tahta bacağını gösterdi. Ya bunu ne yapacağım? Onu da çıkarır, atın terkisine bağlarsın. Zor iş. Yalnız aşağıdaki köyde araba var. Kör Salih'in köyünde. Ben de o kör mendeburla konuşmuyorum. Onu Poyraz'la Baytar efendiler tanır. Ali Çavuş, onunla nasıl kardeşten ileri arkadaş olduklarını, Çanakkale'de nasıl yan yana düşmanla çarpıştıklarını, onun bir gözünün kör kendisini de topal kaldığını, nasıl bozuştuklarını üzülerek anlattı. Ne yapalım öyleyse dedi Poyraz. Araba istiyorsak ben körün köyünde, çınarın altında kalırım. Siz de körün evine gidersiniz, sizi iyi karşılar, arabada bulur. Ben de sizi çınarın altında beklerim. O kör domuzun Allah yüzünü bana göstermesin. O kör lalet beni, kardeşten ileri arkadaşını bir adama değişti. Hiç tanımadığı, yüzünü görmediği nişancı mı, taşçı mı ne diyorsunuz, tekneyi yalvar yakar bana vermedi de, benim hatırımı kırdı da, beni köpek yerine koydu da, eliyle Poyraz'ı gösterdi, beni size, el aleme rezil rüsva eyledi de, gitti o motoru, o nişancı mı, soğancı mı, her neyse, o cüce adama verdi. Onunla ölünceye kadar konuşmam. Ölürsem vasiyetim var, cenazeme gelmesin. O ölürse de o dört kitapta katli mucip dinsizin cenazesine ölsem de gitmeyeceğim. Ali konuştukça köpürüyor, öfkesinden boyun damarları parmak parmak şişiyordu. İkinci sabah erkenden tekneye bindiler, kör Salih'in köyüne kuşluklayın vardılar. Çınarın altında kimsecikler yoktu. Poyraz, şimdi ortalık serin, az sonra sıcaklar bastırınca çınar altı dolar dedi. Poyraz bu sözleri söylerken karşıdan yaşlı bir adam gözüktü. Yanındaki kanepeye oturacakken onları gördü. Hoş geldiniz dedi. Buyurun oturun diye çınarın altındaki kanepeyi gösterdi. Kendi de oturdu. Hoş geldin Ali Çavuş, duyduk dedi. Bizim körle aran açılmış, öyle mi? Öyle dedi Ali Çavuş. Aksi lanetin biridir o. Kadir kıymet bilmez. Kendi söyledi. Gözünü kurşun delip geçince onu kurşun yağmuru altında bir gün akşama kadar yaralı ayağınla hastane çadırına sırtında taşımışsın. Kendi anlattı. Sonra da Ali Çavuş'a ben ne yaptım diyerek dövündü durdu. Şimdi de ağza alınmayacak sözlerle sövüyor sana. Onu görmeye gelmedin inşallah. Şeytan görsün yüzünü kör laletin. Biraz sonra konukların geldiğini duyan köylüler çınarın altına zınk zınk doldurdular. Ali Çavuş'u Rum olsun, Müslüman köylüler olsun çok sayar severlerdi. Kıyı köylüleri de daha askere gitmeden bacağının birini daha Çanakkale'de bırakmadan da onu tanırlardı. Dara düşseler ona başvururlar, o da elinden geldiğince herkese yardım ederdi. Kör şeytan beni kırdıktan sonra bizim köyün önünden bile geçmiyor. Kasabaya denizden giderken, bizim köye yaklaşırken dümeni uzaklara ötelere kırıyor. Ne bok yediğini bilmiyor. Bir toplantıda benden söz edilirken bile başını önüne eğiyor, kimsenin yüzüne bakmıyormuş. Musa Kazım Ağa Efendi'nin yanında oturan yaşlı adam öfkeyle, nankör köpek dedi. Keşke iki gözünden de kurşun yiyeydi de gözleri hiç görmeyeydi. Sen onu yaralı bacağından kan aka aka doktoruna taşımışsın. Neredeyse bütün kanın bedeninden boşalıyor. Kanın tam boşalınca da sen ölecekmişsin. Kurşun yağmuru altında doktorların çadırlarının önüne gelince Ali Çavuş sen de o da bayılmışsınız. Doktorlar sizi çadıra almışlar. İkinizi de ameliyat etmişler. Ali Çavuş sen olmasan kör iti daha bir saat hastaneye yetiştirmeseymişsin iki gözü de kör olacakmış. Sen de o kör nankörü sırtında almasaymışsın, hastaneye çabuk yetiştirebilseymişsin, ayağın kesilmeyecekmiş. Sen de büyük kütük bacakla... Birden sesini kirp diye kesti, herkes başını köyün ana yoluna çevirmiş, biraz ötede dimdik durup kalmış, kör Salih'e bakıyorlardı. Yaşlı adam sözünü sürdürdü. Sen de böyle bu kütükten bacakla dolaşmayacakmışsın. Bütün bunları bize işte o kör şeytan anlattı. Bir kez, iki kez değil, günlerce anlattı. Bakın, orada durmuş, yılan gibi dikilmiş, ne buraya gelebiliyor, ne de geri gidebiliyor. Bir dağda, bir tarlada, bir yolda bir yılanla karşı karşıya, göz göze gelince, ne o yılan yerinden kıpırdayabilir, ne de sen. Yerinizde öylece durur kalırsınız, kıpırdayamazsınız, yanınızdan bir canlı geçinceye kadar. İşte bu. Yaşlı adam sözünü kesti, başını denizden yana döndü, kalabalık da başını denizden yana dönmüş, kimseden çıt çıkmıyordu. Ali Çavuş, arada sırada kimseye belli etmeden, kaş altından ayakta kala kalmış Salih'e bakıyor, hemencecik de gözlerini az ilerisindeki oturmuş yaşlı köylüye döndürüyordu. Kalabalığın çıt çıkarmaması, Salih'in olduğu yerde durup kalması uzun sürdü. Salih sonunda azıcık kıpırdandı, bir sağına bir soluna bakındı, bir de başını yukarıya kaldırdı, çınarın uç dallarına baktı, başını indirdi, ayakları feldir diyerek yürüdü, geldi, Ali Çavuş gözlerini kaçırdı. Salih'in boynu bükülmüş, kolları yanlara düşmüştü. Biraz sağa sola sallandı, bir şeyler söyleyecekti, sözleri boğazına dümleniyordu. Konuşmak için büyük bir çaba harcıyor, bir türlü beceremiyordu. Kalabalığın gözleri ona dikilmiş, bekliyorlardı. Ali Çavuş, der gibi duyulur duyulmaz bir ses döküldü ağzından. Dudakları kıpır kıpır ediyor, titriyordu. Birden dikeledi. ''Bunu sana yapmamalıydım Ali Çavuş. Biliyorum, çok gücendin bana. Seni çok kırdım. Yerden göğe kadar hakkın var. Bacağını benim için, benim yüzümden, Gelibolu'nda koydun da geldin. Doktorlar söyledi. Beni sırtında, kanların aka aka taşımasaydın, bacağın kesilmeyecekmiş. Biraz daha doktorlara ulaşamayacak olsaymışız, senin kanın aksa, bedenin boşalacak, sen de, ben de ölecekmişiz.'' Kendine iyice gelmişti. Köylüye döndü. ''Bütün bunları size bin kez anlatmadım mı? Söyleyin. Elinizi vicdanınızın üstüne koyun, söyleyin.'' Kimseden bir ses çıkmadı. ''Ne diye hepiniz birer mezar taşı kesildiniz? Anlatmadım mı?'' Gene kimseden bir ses çıkmadı. Salih allak bullak olmuş. Ne yapacağını bilemiyor, umutsuz gözlerle şaşkın kalabalığa bakıyordu. Ali Çavuş daha çok dayanamadı. Ayağa kalkmasıyla gidip Salih'e sarılması bir oldu. İki arkadaş bir süre sağa sola sallanarak sarılı kaldılar. Sonra da Ali Çavuş Salih'i elinden tuttu. Boyraz'la kendi arasına oturttu. Kör Salih kıvanç içindeydi. Gözünün içi gülüyordu. Elini getirdi, Çavuş'un omuzuna koydu. ''Emanet'' dedi. ''Belki de dönerler, emanet. Emanet sahibi yarın değilse de öbür gün dönseydi, gelse de bana teknesini sorsaydı, ben ne derdim ona? Söyleyin bana.'' Kimse ona bir karşılık vermedi. Gözünü kalabalığın üstünde dolaştırarak bir daha sordu. ''Ne söylerdiniz ona? Tekneni sattın mı derdiniz ona?'' Gene ona kimse karşılık vermeyince çok kızdı. Boynunun damarları şişti, elini Ali Çavuş'un omzuna bastırdı. ''Sen söyle Ali'' dedi. ''Sen söyle can bir kardeşim, sen olsan sen ne yapardın?'' Elini Ali Çavuş'un omzuna daha da bastırdı. ''Seni dünyada hiçbir şeye değişmem, bunu biliyorsun. Sen ne yapardın?'' Taşta ses var, Ali Çavuş'ta ses yok. Elini Ali Çavuş'un omzuna bastırdıkça bastırıyordu. Kör, gözünü kalabalığın üstüne dolaştırıyor. Onunla göz göze gelenler gözlerini yere indiriyorlardı. Sonunda Musa Kazım Ağa Efendi ile bir anlık göz göze geldiler. Ağa Efendi gözlerini kaçırmadı. Salih'in sağlam kalmış gözü dört göz olmuş, acıdan kıvılcımlanıyordu. Ağa Efendi'nin gözlerinde bir yumuşaklık, sevgiye, hayranlığa benzer karma karışık bir şeyler gördü. ''Emanet'' dedi. ''Emanete hıyanet olur mu?'' ''Olmaz'' dedi ağırbaşlılıkla Ağa Efendi. ''Olmamalı. Emanete hıyanet insanlığa yakışmaz.'' Salih, Ağa Efendi'nin kendini onaylamasından dolayı azıcık yüreklendi, kendine geldi, elini Ali Çavuş'un omzundan aldı, sesini yükselterek, ''İnsan olana değil, insan olmayana da yakışmaz. Ya yarın geri verirse, hiç hükümetin sözüne güven olur mu?'' ''Olur'' dedi Ağa Efendi. Salih, ''Keşke sana o sözleri söylemez olaydım diye düşündü. Belki bu adam büyük bir hükümet adamıydı. Oralarda diye düşündü. Tam bu sırada da Ali Çavuş onun elini tuttu, sıktı. Emanete ihanet olmaz dedi ağa efendi. Emanettir. Ben buraya gelirken çiftliğimi, konaklarımı, ahırlarımı, 67 soylu atımı, bağlarımı, bahçelerimi komşuma, dostlarıma bıraktım da geldim. Ne zaman gidersem gideyim Girit'e, çiftliğimi elimle koymuş gibi bulacağım. Allah'a inanır gibi buna inanıyorum. Emanete ihanet eden en etna yaratıktır. Salih Efendi haklı. Bu adam haklıysa satmadığı emanet tekniğe başkasına, üstelik de hiç tanımadığı adama niçin vermiş? Verdim dedi Salih. Ben de bilemedim neden verdiğimi. Üstelik de kardeşimden ileri canımı, gözümü kurtaran Ali'ye emanet vermedim de o adama, o hiç tanımadığım o adama niçin verdim ben de bilmiyorum. Emaneti ona verdim ya, arkasından canımı vermişten beter oldum. Bir sabah bir adam geldi kapımda durdu. Selam verdi, selam aldım. Eve çağırdım, gelmedi. Adım Nişancı Veli dedi. Balıkçıyım, Karınca Adası'nda otururum. Poyraz Efendi'nin de selamı var dedi. Göz göze geldik. Nişancı deniz kıyısına yürüdü. Ben de kendimde olmadan arkasından gittim. Yan yana geldik. Ta şu aşağıdaki Akkaya'ya kadar hiç konuşmadan yürüdük, geriye döndük. O gün gene bir daha göz göze geldik. Bu adamın gözlerinde bir şeyler var. Göz göze gelince beni tepeden tırnağa ürpertiyordu. Sabaha kadar da uyuyamıyordum. Böylece 3 gün yürüdük. 3 gün gözlerimin içine öyle baktı. Gözlerimi gözlerinden alamıyordum. Adamın beni efsunladığını biliyordum ya, elimden bir şey gelmiyordu.